Ayrım 24.
Belki bu insanların bütün istedikleri ekmek ve futboldu ama Bayer'in de vurguladığı gibi 1978'de bol miktarda futbol izledikleri halde çok az ekmek yemişlerdi. Taraftarlar ulusal takımla junta arasında hiçbir zihinsel ilişki kuramadılar. Futbolculara tezahürat yaptılar ve stada geldiği zaman General Videla'yı korkunç bir biçimde ıslıkladılar. Dünya Kupası'ndan 5 yıl sonra generaller yönetimi sivil hükümete devretmek zorunda kaldılar. Arjantin'in parasını Dünya Kupası'na harcayarak koltuklarını koruyabileceklerini düşünmüşlerse çok safmışlar doğrusu. Dünya Kupası'nı kendi çıkarları için kullanma çabaları onların sadece makyavelist değil, aynı zamanda çok da aptal olduklarını gösterdi. Öğretmenin sınıfta ders vermesine engel olan ve hep arka sıralarda oturan kabadayı öğrencilere benziyorlardı. Generaller topluma faşistlere özgü basit bir açıdan bakıyorlardı. Onlara göre bir ülkenin güçlü ve ulusal bütünlük içinde olması gerekirdi. Eğer bütün insanlar hep bir ağızdan bağırıyorlarsa ülke güçlüdür ve halkı bir bütündür. İnsanları bu denli mutlu hale getirmenin tek yolu da zaferler elde etmektir. Zafer, insanlara iş bulmak, başını sokacağı bir ev sağlamak ya da güçlü bir para birimi sunmak gibi can sıkıcı bir iş değildir. Hayır, zafer ya askeri başarılar ya da büyük vatanseverlik gösterileri şeklinde olabilir. Zafer, tüm halkı sokaklara döküp insanların Arjantina, Arjantina diye bağırmalarını sağlamaktır. Generallerin tek politikası kendilerini elde edilen zaferlerle bağdaştırmaktı. Programladıkları en büyük zafer Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıp bu kupayı kazanmak ve Falkland adalarını işgal etmekti. Aslında ikisi de aynı şeydi. Dünya Kupası'nın şarkısı olan Vamos Argentina, Vamos a ganar, haydi Arjantin git ve kazan. Falkland Savaşı sırasında yeniden söylenmeye başlamıştı. Bu noktada Brezilya ile müthiş bir paralellik göze çarpıyor. Popüler bir marş olan Pra Frente Brasil, Brezilya ileri 1970 Dünya Kupası için yazılmış ancak daha sonra Brezilya'daki askeri rejimin simgesi olmuştu. Graham Yule, generallerin hepsi birer çocuktu diyordu. 1982'de askeri bir işgal planladılar ve tüm dünyanın kendilerini alkışlayacağını zannettiler. Neden bu kadar saftılar? Bizim askerlerimiz hiçbir zaman politikacı olamamışlardır. 1920'lerden bu yana şu görüşle yetiştirilmişlerdir. Siz bağırarak bir şey emrederseniz herkes bu emre uymak zorunda kalır. Dünya Kupası'nda da hadi bakalım eğlenin dediler ve herkesin eğleneceğini zannettiler. Generaller 1978 için bir zafer daha planlamışlardı ama bu asla gerçekleşmedi. 1977'den beri Şili ile Beagle kanalındaki 3 ada yüzünden aralıksız olarak tartışıyorlardı. Her iki ülkenin de adaların kendilerine ait olduklarını ileri sürmesi size pek yabancı gelmeyecektir. O dönemde kurulan uluslararası bir hakem mahkemesi kararını Şili lehine verdi. Arjantin bu kararı tanımadı. Gerginlik giderek arttı ve nihayet Haziran 1978'de Dünya Kupası'nın tam ortasında Arjantin Savunma Bakanı Arjantin'in adaları kurtarmak için harekete geçebileceğini dünyaya ilan etti. Amaç Dünya Kupası sayesinde yoğunlaşan vatanseverlik duygularını derhal bir savaşa yönlendirmekti. Faşist yönetimler aralıksız olarak bir şeyler yaratmak isterler. Kalabalık halk kitleleri sürekli sokaklarda olmalıdır. Junta siyasi atmosferin gerginleşmesi üzerine cesetlerin taşınacağı torbalar satın alıp hastanelere bütün yatakları boş tutulması talimatını verdi. Neyse ki savaş son dakikada durduruldu. Generallerin çoğu savaşın başlatılması lehine oy kullanmış ancak Videla bunu veto etmişti. O sırada Katolik Kilisesi arabuluculuk yapmaya çalışıyordu. Latin Amerika Vatikan'a karşı çıkmaya asla cesaret edemezdi. 1978'in sonuna gelindiğinde iki ülke arasında anlaşma sağlandı. Artık junta yeni zaferler aramak zorundaydı. Gerçekleşemeyen Şili Savaşı'nda kullanılmak üzere alınan ceset torbalarıyla silahları 1982'de Falkland Adaları'na gönderdiler. Falkland Savaşı'nı bitiren de bir anlamda futbol olmuştu. Söylentilere göre askeri rejimin Mayıs 1982'de Britanya'ya teslim olmasının asıl nedeni, savaşın uzaması halinde Arjantin'in İspanya'daki 1982 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybedecek olmasıydı. Generaller, anneler hariç konuşan herkesi susturdular ama bütün dikta rejimlerinde olduğu gibi şifreli protestoların ardı arkası kesilmiyordu. Eğer 1978'de Arjantin takımının teknik direktörü olan Cesar Luis Menotti'ye inanacak olursak o da bu durumu futbol diliyle protesto etmişti. Peru kalecisi Quiroga'nın doğum yeri Rosario'da büyümüş olan Menotti, ince, iri burunlu ve sigaranın birini söndürmeden diğerini yakan biriydi. Rosario radikal politika ile güzel futbolun gelenekselleştiği bir kentti ve Menotti her iki konuda da iddialıydı. Menotti'ye göre futbol bir sanattı. 1978 Dünya Kupası'nı Ricardo Villa, Osvaldo Ardiles ve Mario Kempes gibi Rosario tarzı futbol oynayan oyuncuları sayesinde kazanmıştı. Diego Maradona o sıralar henüz 17 yaşında olduğu için adı geçmiyordu. Menotti final maçından sonra bu Arjantin'in eski ve sevilen sporuna edilen bir sadakat yeminidir demişti. Ona göre bu şifreli bir protestoydu. Radikaller Hollanda'yı yenerek generalleri kurtarmışlardı ama bunun aksini söylemenin tehlikesiz olduğu ilk fırsatta Menotti de aksini iddia etmişti. Bir dikta rejiminde Arjantin antrenörü olduğu için sık sık saldırılara hedef olmuştu. Eleştirilere yanıt olarak Futbol Sin Trampa, Hilesiz Futbol dergisindeki köşe yazılarında bunun kendi yaşam tarzına da ters düştüğünü yazmıştı. Peki ama ne yapmalıydı? Kötü oynayan, her şeyi hileli temellere oturtan, halkın duygularına ihanet eden takımları mı çalıştırmalıydı? Hayır, tabii ki değil. Savunma futbolu da tıpkı diktatörlükler gibi özgür düşünceye kilit vuran bir şeydi. Menotti'nin, daha doğrusu hayaleti olan Carlos Ferreira'nın yazdıklarına göre, yaratıcı ve serbest futbol oynayan takımı sadece Latin Amerika futbolunu derin bir uykudan uyandırmakla kalmamış, aynı zamanda özgür ve yaratıcı bir Arjantin'e ilişkin anıları da canlandırmıştı. Bu görüşle alay etmek çok kolaydı. Her şeyden önce Menotti Dünya Kupası'nı kazandığı için herkesten özür dilemek isteyen umutsuz bir insana benziyordu. Kupayı generaller için kazandığını asla kabul etmiyordu. Menotti'nin takımında kasap, hatta katil lakaplı birkaç oyuncu vardı. Peru satın alınmıştı ve juntanın emirleri doğrultusunda futbolculara doping iğneleri yapılmışa benziyordu. Bir kaynağa göre Mario Kempes ve Alberto Tarantini maç bittiği halde o kadar enerji doluydular ki normal hallerine dönebilmek için bir saat daha koşmak zorunda kalmışlardı. Takımın sucusu olan Ocampo o güne kadar bir maç sonrasında alınan en bol idrar örneğini toplamıştı. Gerçi bu örneklerin alındığı başka kaynaklar da olabilirdi. Çünkü final maçından sonraki örneklere göre futbolculardan biri hamile olduğu halde maça çıkmış görünüyordu. Hollandalılar ülkelerine dönerken Arjantin'in Dünya Kupası'nı sadece Arjantin'de kazanabileceğini söylediler. Menotti'ye karşı çıkanların bir iddiası da takımın açık futbol oynamasını ondan generallerin istediğiydi. Bu hem halkla ilişkilere yardımcı olmuş hem de Arjantin tarzı futbol hakkındaki yabancı görüşlerin ve komünizmin etkileri tartışmalarına uygun düşmüştü. Arjantin dünyanın en büyük ülkesiydi ve Dünya Kupası da bunu kanıtlamıştı. Menotti yine de samimiydi. Ona göre kötülük dikta rejimi ve Carlos Bilardo tarafından takımı oynatılan futbol tarzıydı. Menottismo ve Bilardismo birbirine tamamen zıt iki yaşam tarzıydı. Bilardo'nun da iri bir burnu vardı ve o da Arjantin'e 1986'da bir Dünya Kupası kazandırmıştı. Ama Menotti ile arasındaki benzerlik bunlarla sınırlı kalıyordu. İyi bir ailenin çocuğu ve yetenekli bir doktor olan Bilardo, asaletten yoksun olmakla efsanevi hale gelen Estudiantes takımında futbol oynamıştı. 1960'larda Estudiantes formasını giyen Juan Ramón Verón, o zamanlar yaptıklarını anlatırken, "Tek tek bütün rakiplerimiz hakkında bulabileceğimiz her şeyi bulmaya çalışırdık. Alışkanlıkları, karakter yapıları, zayıflıkları ve hatta özel hayatlarının ayrıntıları. Böylece sahada onları tahrik eder ve bize karşılık vererek oyundan atılmalarını sağlamaya çalışırdık." demişti. Estudiantes'in ünü Avrupa'ya da yayılmıştı. Çünkü bu çete 1968-1970 arasında Güney Amerika şampiyonu olmuştu. Ve Milan'la insana dehşet veren bir Dünya Kulüpler Kupası finali oynamışlardı. Alf Ramsey'in hayvanlar diye nitelendirdiği 1966 Dünya Kupası'ndaki Arjantin ulusal takımı da aynı dalganın bir parçasıydı. Feyenoord'da oynayan Wim van Hanegem Bilardo için çok zekiydi diyor. Ufak tefek incecik bir adamdı ama çok becerikliydi. Sert mi? Evet. O da doğru ama benim için pek önemi yoktu. En kötü tarafı insana tükürmesiydi. Buna dayanamıyordum. Tekmelese daha iyi olurdu. Feyenoord maçında Bilardo Joop van Dahelen'in gözlüğünü kırmıştı. Ama bugün bu olayı anımsamıyorum diyor. Büyük olasılıkla anımsamıyordur da. Doktor Bilardo, Arjantin teknik direktörü olunca daha sert ve maço bir takım oluşturdu. Arjantin 1986 Dünya Kupası'nı kazandı ve 1990'da final oynadı. Ama sıradan futbol severin gözünde takımın sokak çetelerinden hiç farkı yoktu. O takımı belki de en iyi tanımlayan şey Maradona'nın Tanrı'nın eliyle attığı goldü. Bu tipik bir Estudiantes numarasıydı ve hiçbir Estudiantes oyuncusu bunu yaptığı için özür dileme zahmetine katlanmazdı. Bu bilardista futboluydu ama bilardo oyun tarzlarını birer felsefe olarak görmeyi ısrarla reddediyor. Ona göre futbol futboldur ve önemli olan tek şey kazanmaktır. Menotti 1990'da bir Arjantinli olarak utanıyorum demişti. Çünkü bu Dünya Kupası'nda gördüğüm takımın ülkemin gerçek karakteriyle uzaktan yakından ilgisi yok diye devam etmişti. Edebiyatta, sanatta, futbolda iki ekol arasındaki farkı kabaca anlayabilirsiniz. Birinde estetiğe değer verilir, diğerinde ise güzellikler ayaklar altında çiğnenir. Bu Arjantin benim gözümde Çin'deki bir çıkmaz sokaktan farksız. Menotti giderek kafelerde felsefe yapan biri haline geliyordu ve generaller yeniden kışlalarına döndüğü için de Arjantin futbolunun politikayla ilgisi kalmamıştı. Ocak 1993'te İspanya Ligi'nde oynanan Tenerife-Sevilla maçı Menottismo ile Bilardismo arasındaki çekişmenin son raundu oldu. Bilardo o sırada Sevilla'yı çalıştırıyordu ve 50 satırsız kasaplardan bir takım oluşturmuştu. Sürekli faul yapıyorlardı. Hatta bir maçta Bilardo hem de bütün TV kameralarının önünde sakatlanan bir rakip oyuncuyu tedavi ettiği için kendi takımının doktorunu azarlamıştı. Sevilla 11'inde iki Arjantinli vardı. Maradona ve Simeone. Yeni Menotti ise Tenerife'yi çalıştıran Jorge Valdano'ydu. Tanınmış İspanyol gazetesi El País'in köşe yazarlarından da olan Valdano, 1986 Dünya Kupası'nda Bilardo'nun çalıştırdığı takımda oynamasına karşın futbolu seviyordu. Onun takımı Tenerife'de ise 3 Arjantinli yer alıyordu. Redondo, Pizzi ve Dertizia. Bu takımların karşılaşacağı hafta Buenos Aires basını işi gücü bırakıp İspanya'ya gelmişti. Herkes Highbury Savaşı'ndan sonraki en sert ve zor maç için hazırdı. Maradona'nın açıklaması bombanın fitilini ateşleyen kıvılcım oldu. Basına Redondo'yu asla bağışlamayacağını söylemişti. Neden mi? Çünkü o şeytan yıllar önce bir sınava girmek için Arjantin'in yapacağı bir dostluk maçında sahaya çıkmamıştı. Maç günü geldiğinde bunun bir Menottismo-Bilardismo maçı olmadığı görüldü. Çünkü her iki takım da Bilardismo tarzını benimsemişti. Tenerife maçı Pizzi'nin gole çevirdiği iki penaltı sayesinde 3-0 kazandı. Karşılaşma boyunca hakem 13 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartlardan birini Pizzi, diğerini de Redondo'yu oyundan attırmaya uğraşan Maradona görmüştü. Bunun dışında Bilardo'nun da taraf olduğu bir ağız dalaşı gözlendi. Ayrıca Simeone ile polisler arasında çıkan bir tartışma nedeniyle Tenerife valisi soruşturma açılmasını emretmek zorunda kaldı. Bilardo Valdano için beyaz eldivenli hırsız dedi. Valdano'nun yanıtı ilginçti. Her ne kadar ulusal takımı iki Dünya Kupası'nda finale kadar taşımayı başarsa da Bilardo Arjantin futbolunun bir numaralı düşmanı olarak kabul edilir. 1993 Arjantin Ligi'nin ilk maçı Independiente ile Huracan arasında oynanacaktı. Oyuncular sahaya havai fişekler arasında çıktılar. Hatta bunlardan bazıları doğrudan doğruya onlara atılmıştı. Independiente stadı küçüktür ve taraftarların da maça çakır keyif gitme alışkanlığı vardır. Maç başladı, futbolcular topu amaçsız bir şekilde bir oraya bir buraya atıyorlardı. Ama maçın 8. dakikasında Independiente takımına Hugo Perez yaklaşık 35 metreden öyle sert bir şut çekti ki top tribünlere gitti. Aradan birkaç dakika geçmişti ki Huaracan sol açığı sağ ayağının dışıyla santrforuna bir pas attı ve o da topu kalecinin üstüne aşırarak ağlara gönderdi. Doğrusunu isterseniz harika bir goldü. Ama hakem golü iptal edince hiç kimseden itiraz gelmedi. Ancak birkaç dakika sonra garip bir offside kararının ardından takımın en az yarısı yan hakemi tehdit etmek için sağ kenarına koştu. Independiente 2-0 öndeyken taraftarların kendi kalecileri Luis Islas'a havai fişekler atmaları nedeniyle maça bir süre ara verildi. Birkaç dakika sonra hakem Islas'ı kalesine gönderdi ve maç yeniden başladı. Bu arada bombardıman da kaldığı yerden devam ediyordu. O sırada Huaracanlı Cruz, Independientalı Guillermo Lopez'e faul yaptı ve insanda hayranlık uyandıran bir cüretkarlıkla da bir de karnına yumruk attı. Saha bir anda karışıverdi ve sonuçta Cruz ile Independiente'den Moaz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Independiente maçı 3-1 kazandı. Cruz'un faulüne maruz kalan Lopez'e maçın neden bu kadar sert geçtiğini sordum. Huaracan'ın yenilgiyi hazmedemediğini söyledi. İlk yarıda bana tam 5 kez çok sert girildi. İkisi bileklerime, üçü de dizlerime. İkinci yarıda daha da sert darbeler aldım. Bu arada hakemin Cruz'la Moaz'ı oyundan atmaması gerektiğini de ekledi. Arjantin futbolunun 100. yılı anısına Buenos Aires Parkı'nda yaptırılan bir heykelin açılış töreni yapılacaktı. Bu olay bütün gazeteler tarafından duyurulduğu halde törene katılanlar sadece iki ihtiyar adam, iki küçük kız, ben ve iki İngiliz dostum oldu. Saat 7'de Arjantin Futbol Federasyonu binasından çıkan takım elbiseli birkaç kişi birbirlerini kutlamaya başladılar. Küçük kızlardan biri, aslında birbirlerini her gün görüyorlar dedi. Ama bu şekilde kucaklaşıp öpüşmeyi büyük bir gösteri haline getirmekten zevk alırlar. Her tarafı kumaşla kaplı heykelin önünde birbirlerine sarılan ihtiyarların görüntüsü sadece 3 kişiyi daha oraya çekebildi. Arjantinliler törenlere alışkındı. Oraya yakın bir ağacın önüne de ağaçlara duyulan şükranı belirten bir plaket dikilmişti. Bobolar, Ruud Gullit'in yarattığı bu sözcük tam yerini bulmuştu. Bir süre sonra birbirlerini kucaklamayı bırakarak ve heykeli örten kumaşı kaldırdılar. Heykel bir kaide üstüne oturtulmuş, gerçek boyutlarda metal bir futbol topuydu. Bobolardan biri, "Heykeltıraş benim oğlum!" diye bağırdı ve sonra yaklaşık 20 dakika süreyle birbirlerinin fotoğraflarını çekip durdular. Küçük kıza bunlardan birinin eskiden ünlü futbolcu olup olmadığını sordum, olmadığını söyledi. Törene katılan ihtiyarlardan biri bizi işaret etti ve 1893'te futbolu bize siz öğrettiniz diye bağırdı. Biz, yani İngilizler öğretmiştik. Gerçi bu dünyadaki tüm ülkeler için geçerli ama bunu en iyi Arjantinliler bilirler. Bazen Arjantin'in tıpkı Avustralya veya Hindistan gibi eski bir İngiliz sömürgesi olduğunu bile düşünüyorum doğrusu. Fakat nedense buradaki insanlar İspanyolca konuşuyorlar. Arjantin 1953'te İngiltere'yi ilk kez hem de 3-1'lik bir skorla yendiği zaman bir politikacı şöyle demişti. Demir yollarını ulusallaştırmıştık, şimdi de futbolu ulusallaştırdık. Falkland adalarından çok önce Arjantinlilerin yenmeyi en çok istedikleri ülke İngiltere'ydi. Savaş başlayınca generaller halkı bu duygusunu harekete geçirmeyi kolayca başardılar. Bu anlaşmazlık nedeniyle hazırlanan bir çıkartmada 1978 Dünya Kupası'nın maskotu olan Gauchito'nun ayağını çaresiz durumdaki İngiliz aslanının üstüne koyduğu görülüyordu. 1986 Dünya Kupası'nda ise Arjantinlilerin çoğu Tanrı'nın eliyle atılan golü İngilizlerin hak ettikleri inancındaydı. Tabii bir de çok eskiden beri süre gelen İngiliz hayranlığı vardı. 1970'lerde kısa bir süre Rickmansworth'te kalmış olan ve o günden bugüne kadar hep o dönemin hayaliyle yaşayan yaşlı bir kadınla tanıştım. En çok özlediği şeyler nazik İngiliz halkı ve İngiltere havasıydı. Oraya bir daha gitmiş miydi? İçini çekti. Oraya bir daha gidemem. Çünkü gidersem bir daha asla buraya dönemem. Bir zamanlar bu ülkede on binlerce Britanyalı vardı. Birçoğu buraya yerleşti ve İngiliz asıllı Arjantinliler oluştu. Geçmiş Jose Luis Brown ve Daniel Killer gibi futbolcuların soyadlarında hala yaşıyordu. Hatta Argentinos Juniors takımında oynayan Carlos Patricio McAllister adında bir futbolcu bile vardı. Ama bir İrlandalı'nın kızıl saçlı torunu olan McAllister kötü bir kanat oyuncusuydu. Bu sosyal yelpazenin bir kanadıydı. Diğer yanda Buenos Aires'in dumanlı ve harap kesimlerinde Edward döneminin Britanyasını görebilirdiniz. Kentin en lüks kulübü Jockey Kulübü'ydü. Calle Florida'daki çay evi Richmond'ı andırıyordu. İngiliz asıllı Arjantinlilerle çağ dışı kalmış bir aksanla konuştukları İngilizceyi Club Inglés'de bulabilirdiniz. Hurlingham Banliyosu'nda polo, rugby, kriket ve tenis Güney Amerika'nın tek çim kortunda oynuyorlardı. İngiliz Büyükelçisi'nin Şubat sıcaklığında bile duman tüten evi de İngiliz Arjantin'in bir parçasıydı. Evin antresi oturulabilecek bir tek koltuk bile bulunmayan büyük İngiliz salonlarını andırıyordu. Bir İngiliz diplomatla birlikte orada tam 15 dakika ayakta bekledik. O antreye benim dışımda aykırı olan tek şey Büyükelçinin masada açık bir şekilde duran konuk defterine yazılmış son cümlelerdi. Charlton, Bobby ve Norma, Manchester Büyükelçinin değil Bobby Charlton'ın dışarı çıkmasını bekliyordu. Charlton, Arjantin'e olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak isteyen Manchester'ın reklamını yapmak için gelmişti. Bir gece önce Buenos Aires'in dışına güzel bir sahada Manchester 2000 yazılı tişörtler giymiş olan bir Bobby Charlton 11'i, kaptanlığını Başkan Menem'in yaptığı bir takımla karşılaşmıştı. Yorkshire televizyonunda yayınlanan En Büyük Oyun isimli bir dizide bir sahne vardı. TV ekibi Ezeiza Havaalanı'nda İsrail Devlet Başkanı'nı bekleyen Menem'e yaklaşıyordu. Uçak alana inerken Menem mikrofonlara şunları söyledi. Beni bedensel olarak formda tutan ve bana müthiş bir maneviyat kazandıran şey futboldur. Menem'e hiç Arjantin ulusal takımında oynamayı düşleyip düşlemediği soruldu. Bütün çocukların bir düşü vardır. Çocukken benim düşüm de buydu. Menem bu düşünü ancak devlet başkanı olunca gerçekleştirebildi ve hayır amacıyla oynanan bir maçta 55 bin kişinin önünde sahaya Arjantin takım kaptanı olarak çıktı. Diplomatik haber kaynağım Charlton'un takımında Menem'e karşı oynamıştı. O geceyi anlatırken çok neşeliydi. Maçı kaybetmemeye kesin kararlı olan başkan kendi takımına birkaç eski profesyoneli de almıştı. Oysa biz yıllardan beri futbol oynamamış olan bira göbeklilerden kurulu bir takımdık. Keşke zamanında haberim olsaydı da ben de o takımda yer alabilseydim. Başlangıçta Menem'in 11'i Charlton'un takımını ezmiş ama ikinci yarıda oyuna denge gelsin diye İngilizlere takımlarının en iyi oyuncusunu vermişler. O da arka arkaya goller atmaya başlamış. Konuştuğum diplomat, adamın ne büyükelçilikle bir ilişkisi vardı ne de İngilizce biliyordu dedi. Onlara yetişmeye başlayınca Menem telaşlandı ve herkese bağırıp çağırmaya başladı. Maçı çok ciddiye alıyordu. Kim kazandı? Onlar kazandı. Sanırım 14-7 idi. Menem nasıl futbol oynuyordu? Berbat. Aslında 62 yaşında biri için o kadar da fena sayılmazdı. Hiç kımıldamıyordu. Sahanın tam ortasında duruyordu ve takım arkadaşları topu ona geçirince hemen yanında duran arkadaşlarına garantili kısa paslar atıyordu. Biz orada beklerken Charlton kentte dolaşıyor, gazetecilerle söyleşiyor ve Menem'le yeniden bir araya geliyordu. Diplomat şikayet etti. Delilik bu. Daha birkaç hafta önce Dışişleri Bakanı Douglas Hurt buradaydı ve Menem'le sadece 40 dakika görüşebildi. Sonra Bobby Charlton geldi. Önce Menem'le futbol maçı, maçtan sonra yemek, sonra bu sabah bir saatlik görüşme daha. Sanırım bu kentteki öncelik sırası da böylece anlaşılmış oluyor. Belki de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na Bobby Charlton getirirse iyi olur ya da daha iyisi Gaza.